You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Yavuz Bey, bu haftaki sohbetimize Amerikalı üst düzey yetkililerin Türkiye ziyareti, başta Başkan Trump'ın danışmanı John Bolton olmak üzere, Türkiye ziyaretiyle başlayalım.
Çok kritik bir ziyaretti çünkü Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmede birlikte bir organizasyon yapması ve buna ilişkin planlamanın da masada olması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı gelen heyeti Türkiye'de kabul etmedi, randevu vermedi. Ayrıca İbrahim Kalın John Bolton'la görüştü. Onun verdiği mesajlar son derece sertti. Amerika Birleşik Devletleri aslında ben buradan çekiliyorum. Bölgede IŞİD'le mücadele eden benim müttefiğim Suriye Demokratik Güçlerine, ki onun da temelini EPYD oluşturuyor, YPG oluşturuyor. Onlara yönelik bir tehdit olmaması lazım. Savı üzerinden yürüdüğü için görüşmelerden de bir sonuç alınabilmiş değil. Amerikalılar şu tarihte çıkacağız da demediler. Şöyle çıkacağız da demediler. Türkiye ile böyle bir işbirliği yapacağız da demediler. Yani bir hayal kırıklığı. Ertesi gün Amerikan gazetelerine düşen yorumlara bakıldığındaysa Trump'la Erdoğan arasında yine bir anlaşmazlık olduğuna ilişkin işaretler var. Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberlere göre Trump Erdoğan'dan Suriye'deki Kürtleri korumasını istedi. Erdoğan da bu konuda ona güvence verdi. Ama o Kürtler kimler? Trump'ın anladığı IŞİD'le birlikte mücadele ettiği PYD, Türkiye ise PYD dışında Suriye'de yaşayan Kürtleri kastettiğini söylüyor. Yani yine bir iletişimsizlik durumu söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kastettiği Kürtlerle Türkiye'nin kastettiği Kürtler arasında bir farklılık var. Bu da önümüzdeki döneme ilişkin bir belirsizliği beraberinde getiriyor. Tabii Amerika sadece oradan çekilirken Türkiye ile konuşmuyor. Suriye'nin Arap Birliği'ne alınması, Suudi Arabistan'ın buna destek vermesi, bölgede belki bir Arap gücünün ortaya çıkma ihtimali de yine senaryolardan birisi. Rusya, Suriye'nin o bölgede etkin olması, PYD'nin Şam yönetimiyle barışması gibi bir strateji üzerinden yürüyor. Yani yine birçok bilinmezle birlikte Suriye'de Amerika sonrası nasıl bir yapı ortaya çıkacak, dengeler nasıl değişecek, bunun üzerinde tartışmalar, stratejiler ve aynı zamanda atılan adımlara şahitlik ediyoruz. Ancak sonuç henüz belli değil.
Evet, bir belirsizlikten söz ediyorsun Amerikalıların gelip gitmesi ardından, ama Türkiye'de sanki operasyonu başlatacakmış gibi bir havada, öyle değil mi? Ne olacak bundan sonra?
Son dönemin en ciddi askeri yığınağı yapıldı bölgeye. Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını Türkiye daha önce açıklamıştı. Hatta Cumhurbaşkanı tarihte vermişti birkaç gün içinde. Ancak Amerika'nın, Trump'ın asker çekeceğiz açıklamasıyla birlikte orada da planlar değişti. Ama Türkiye bölgeye kuvvet yığmaya devam etti. Şimdi son yapılan açıklama Cumhurbaşkanı tarafından, Amerika'nın baştan beri Türkiye'yi oyaladığı ve biz bunu yutmayız biçiminde tepki göstererek operasyonun kısa süre içinde başlayacağı yönünde. Türkiye'nin ilk hedefi Membiç gibi görünüyor. Çünkü 3 yıldır Amerika'yla PYD'nin orayı terk etmesi konusunda müzakere ediliyor. Bu konuda bir sonuca ulaşılamadı. Ancak Amerikalıları bu sonuca ulaşmak için zorlamak amacıyla o bölgeye daha fazla bir yığınak söz konusu. Birkaç alternatif üzerinde konuşuluyor. Türkiye'nin hemen sınırında kritik birkaç noktaya sınırdan içeri girerek üs kurması ve Amerika Birleşik Devletleri'yle bunun bir altyapısının oluşturulması söz konusu olabilir deniyor. Ve buralarda Türkiye terörle mücadele amaçlı, gözetleme amaçlı bir takım üsler kurabilir biçiminde. Membiç konusunda ısrarcı olabilir. Membiç'te oradan ayrılan Arapların yerine gitmesi için bir organizasyon yapabilir. Hatta bir harekat yapabilir. Senaryosu da masada. Ancak orada hem Amerikalılar var, hem Ruslar var, hem Esad'la PYD'nin görüşmeleri var. Durum biraz karışık. Yani Türkiye operasyon konusunda kararlarını yine dile getiriyor. Ama eskiye göre, yani Amerikan askerlerinin orada olduğu döneme göre operasyon yapma ihtimali ya da operasyonun kapsamı konusunda farklı görüşler, farklı senaryolar var. Biraz da güçlükler olduğunu söylememiz lazım.
Ekonomiye ilişkin gelişmelere de değinelim. Yeni tedbirler var kısaca.
Türkiye'de ekonomik sıkıntı herkesin malumu, enflasyon yüksek, faizler yüksek. Alım gücü düştü ve işte sabit gelirler özellikle mutfak enflasyonundan çok olumsuz bir biçimde etkilendiler. İşte bu güçlükleri bir nebze aşabilmek için Türkiye'de birçok insana dokunacak bir projeyi Cumhurbaşkanı açıkladı. Ziraat Bankası kredi kartı borçlularının kredi kartı borçlarını ödemeleri için bir yeni adım attı. Bu birleştirme kredisi adı altında piyasa faizlerinin yarısı kadar bir faizle, yani çok ucuz bir şekilde kredi verecek kredi kartı borçlularına. Kredi kartı borçları kapanacak, o kredi kartları da kapanacak ve hayatlarına biraz da o borcu yayarak ödeyebilir hale gelerek daha rahat devam edebilmeleri açısından ciddi bir heyecan da yarattı. Çünkü Türkiye'de 80 milyonun üzerinde bir kredi kartı var. Hemen hemen herkesin cebinde 2-3 kredi kartı var. Kredi kartı borçlarının toplamı 100 milyar lira. Ama beraberinde de bir tartışma başladı. Ziraat Bankası böyle bir yükün altından nasıl kalkacak diye. Ekonomistler ise bunların bir pansuman yöntem olduğunu, şimdi iyi görünse bile önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önüne enflasyon ve aynı zamanda yüksek faiz olarak dönebileceğini aktarıyorlar. Ancak buna rağmen tabii seçimler geliyor ve seçimlere yaklaşırken AK Parti'nin sokağa yönelik mesajları olarak da algılanabilir bu. Esnafa da 10 milyar kredi verilecek ilk 3 ayda, 2019'un ilk 3 ayında, bunu da Cumhurbaşkanı açıkladı. İşverenlerin bir takım yükleri hafifletiliyor. Yani hükümet en azından ekonomik açıdan seçimlerde mesajlarını verebilmek için düğmeye basmış görünüyor. Orada da seçim sürecinin başladığını görüyoruz.
Siyasetten devam edelim. Yerel seçim konusuna geleceğim ama önce Rutkay Aziz ve Yılmaz Özdil'in Cumhurbaşkanı'na ilişkin açıklamaları konusundaki tartışmalarla başlayalım lütfen.
Son dönemde bir gerilim siyaseti var. Aslında Türkiye ne zaman seçime yaklaşsa bir kutuplaşma, bir gerilim söz konusu oluyor. Geçmişte yaşananları, özellikle AK Parti'nin tabanını hatırlatmak için bir takım noktalarda çıkan tartışmaları ya da yapılan açıklamaları öne çıkartmak, onun üzerinden çok ciddi tartışma başlatmak biçiminde. Şimdi Rutkay Aziz, daha önce Yılmaz Özdil bir bira içse Cumhurbaşkanı Türkiye çok daha mutlu olurdu biçiminde bir değerlendirme yapmıştı. Buna tepki gösterildi. Rütük bu sözler yüzünden 5 program durdurma cezası verdi Uğur Dündar'ın sunduğu halk arenasına. Rutkay Aziz de benzer bir öneriyi farklı bir yönden yaptı. Müzik üzerinden Mozart dinleseydi Cumhurbaşkanı Türkiye'nin durumu çok farklı olurdu biçiminde. Erdoğan ikisine birden grup toplantısında yanıt verdi. Bunun faşizan bir yaklaşım olduğunu söyledi. Faşist bir kafa ancak böyle bir öneri getirebilir dedi. Bir muhafazakar cumhurbaşkanına böyle bir öneri getirebilir diyerek o iki ismi eleştirdi. Ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra diğer muhalif kanattan yapılan açıklamalarda bunun bir baskıcı, zorunlu bir şey olmadığı da dikkat çekildi. Yani zorla bira içirmekten bahsedilmiyor. Zorla Mozart dinletilmekten bahsedilmiyor. Onun için buna faşizan bir yaklaşım demek doğru olmaz biçiminde itirazlar da var. Ancak dediğim gibi seçimlere giderken Türkiye'de hep aynı tablo var. Biraz geçmişi hatırlatmak, biraz kutuplaşmayı arttırmak, biraz safları sıklaştırmak için partiler bu yöntemi deniyorlar. Bunu da geçmişte kısa süre önce Metin Akpınar'da gördük. Ondan önce Fatih Portakal'da gördük. Şimdi de Rutkay Aziz ve Yılmaz Özdil üzerinden benzer bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Seçime kadar da başka isimlerde göreceğiz muhtemelen.
Evet, yerel seçimlerde, ittifaklarda durum nedir? Tartışmalar devam ediyor.
Yani ikili bir seçime gittiğini söyleyebiliriz Türkiye'nin. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti nerede ittifak yapıyorsa karşısında da Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti nerede ittifak yapıyorsa Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti de orada ittifak kararı alıyor. Ve böylece ittifakın gitgide genişlediğini görüyoruz. Ve bir takım yerlerde de sorun çıkıyor. Tabii Samsun'da MHP'li il başkanı ve MHP'li milletvekilleri burası bizim hakkımız diyerek, haklarının verilmediğini söyleyerek, görmezden gelindiklerini aktararak itiraz etmişlerdi. Disipline gittiler. İl başkanı da görevden alındı. Manisa'da AK Parti MHP'ye vermişti. Orada ittifakta MHP adayı yarışa girecek. AK Parti onu destekleyecekti. Orada da AK Parti'nin aday olma ihtimali olan isimleri buna itiraz ettiler ve o isimler dediler ki eğer bizden çıkmazsa aday, biz başka partiden de olsa aday olacağız. Çünkü burada bir emeğimiz var, bir oyumuz var, bizi destekleyen bir isim var diyerek Manisa'da böyle bir tartışma çıktı. Ordu'da Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna İdris Naim Şahin olabilir mi cevabı ile birlikte CHP'de özellikle büyük bir tartışma çıktı. Eski İçişleri Bakanı Fethullah Gülen'in güçlü olduğu dönemde Gülen cemaatine en yakın isimlerden birisi, CHP'nin birkaç kez hakkında gen soru verdiği bir isim ve buna doğrudan hayır dememesi CHP'nin eleştiri konusu oldu. Ama sonrasında bu tartışmalar üzerine İdris Naim Şahin CHP'nin adayı olmayacak açıklamaları geldi. Kılıçdaroğlu'ndan olmasa bile kurmaylarından bu en azından tartışmaları bitirmek için açıklamaları gördük. Sonuç itibariyle kolay bir şey değil. Partiler hep seçimlere hazırlanıyorlar. Parti içinde çalışan isimlerin bir takım hayalleri oluyor, adaylık hayalleri oluyor. Bu ittifakla birlikte aday sayısı düşüyor, yarışa girecek insan sayısı düşüyor ve burada da bir takım itirazlar ortaya çıkıyor. Fethiye'de de benzer bir tartışma olduğunu hatırlatalım bitirmeden önce. CHP'den aday olmayı bekleyen bir isim Fethiye İyi Parti'ye verilince ittifak görüşmeleri çerçevesinde burada tek adam rejimi var, her şeye tek adam karar veriyor diyerek AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. O da tabii biraz tebessümle karşılandı muhalefet kanalında.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.